Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Kadın ve Sosyalizm, Auguste Bebel, 1. Kaset 1. Yüz, İnter Yayınları, 2. Basım Nisan 1996, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. İnsanlık gerçekten özgür ve doğal zemininde bulunduğu sosyalist toplumda gelişimini bilinçli olarak yönlendirecektir. Şimdiye kadarki tüm çağlarda üretim ve paylaşım ve nüfus çoğalmasına ilişkin eylemleri yasaları bilmeksizin oluyordu. Yani bilinçsizce. Yeni toplumda kendi gelişiminin yasalarını bilerek bilinçli ve planlı davranacaktır. Sosyalizm tüm insani faaliyet alanlarına uygulanan bir bilimdir. Toplum bir zamanlar sahip olduğunu ve bizzat yarattığını geri alır. Ama herkese yeni yaratılmış olan yaşam koşullarına uygun olarak en üst uygarlık aşamasında yaşamı mümkün kılar. Yani daha ilkel koşullar altında yalnızca tek tek kişilerin ya da sınıfların ayrıcalığı olabileni herkese sağlar. Ve şimdi kadın da bir zamanlar ilkel toplumda sahip olduğu aktif rolü yeniden elde eder. Ama egemen olarak değil, eşit haklara sahip biri olarak. Yayıncının notu. Değerli okuyucu, elinizdeki bu kitap daha önce Toplum Yayın Evi tarafından yayınlanmıştır. Türkçe'ye kazandıran Sabiha Zekeriya Sertel ön sözünde İngilizce'den 50. baskıdan çevirdiğini söylemektedir. Sertel'in kitabı A. Bebel'in Kadın ve Sosyalizmin bir çevirisi değil, olsa olsa bir özetidir. Orijinalde 564 sayfa olan kitap S. Sertel'in çevirisinde 271 sayfaya düşmüştür. Sertel'in çevirisinde hemen hemen tüm bölümlerde kısaltma, özetleme ve atlamalar mevcuttur. 90 civarında istatistik tablonun tümüne yakını hiçbir açıklama yapılmaksızın çeviriye alınmamıştır. 11. bölüm, evlenme şansı tümüyle atlanmıştır. S. Sertel bir sonraki bölümü 11. bölüm olarak vermiş, dolayısıyla 30 bölümden oluşan kitap çeviride 29 bölüme inmiştir. Diğer bölümlerde de özetleme ve kısaltmaların yanı sıra bazı alt başlıklar tümüyle atlanmıştır. Bunların hangi nedenlerle atlanmış olduğunu, çevirmenin hangi ölçütü temel aldığını bilemiyoruz. Fakat atlanan bölümlerin önemli bir bölümünün geçmişteki ve günümüzdeki cinsler arasındaki ilişkiler ve ahlak anlayışı ile uğraştığı olgusu, bu bölümlerin atlanmasının hiç de tesadüfi olmadığı. Bunun altında ideolojik nedenlerin yattığı kanısını uyandırmaktadır. Çeviride atlanan bölüm ve alt başlıkların dökümü şöyledir. İkinci bölümün analık hukuku ile babalık hukuku arasında mücadele, aşağıdaki alt bölümleri. 2. Yunan mitlerinde ve dramlarında analık hukukuna ilişkin anımsamalar. 3. Atina'da meşru kadınlar ve hetereler. 4. Çeşitli halkların adetlerinde analık hukukunun kalıntıları. 11. bölüm evlenme şansı tümüyle atlanmıştır. 1. Cinslerin sayısal orantısı. 2. Evlilik engelleri kadın fazlası. 12. bölümün burjuva dünyasının zorunlu bir sosyal kurumu fuhuş aşağıdaki alt bölümleri. 3. Kadın ticareti. 4. Fuhuşun gelişimi evli olmayan anneler. 5. Ahlaka karşı işlenen suçlar ve cinsel hastalıklar. 22. bölümün sosyalizm ve tarım aşağıdaki alt bölümü. 5. Gelecekte bağcılık. 27. bölümün kişiliğin özgür gelişimi aşağıdaki alt bölümü. 2. Beslenmenin değişmesi. Bu eksikliklerin yanı sıra kitap çeviri yanlışı ile doludur. Bunlara bazı örnekleri ekte okuyucunun bilgisine sunuyoruz. Çeviri yanlışlıklarının önemli bir bölümü Bebel'in eserindeki düşüncelerin kavranmasından kaynaklanmaktadır. Öyle ki geçmişteki kadın erkek ilişkilerine bugünün egemen ahlak anlayışıyla yaklaşıldığını sergileyen çeviri hataları yapılmıştır. Buna en çarpıcı örnek insanlığın geçmişte yaşamış olduğu kuralsız cinsel ilişkiler döneminin cinslerin genel karışıklığı durumunun Sertel'in çevirisinde fuhuş ile eşitlenmesidir. Morgan'ın incelemelerine göre bu genel fuhuş şeklinden ABC, sonra cinsel ilişkilerin daha yüksek, daha gelişmiş şekli olan kandaş aile şekli meydana gelmiştir. Sertel'den sayfa 25. Bu bize Angels'ın ailenin özel mülkiyetinin ve devletin kökeni adlı eserinde karşıtlarına verdiği yanıtı hatırlatıyor. Vistermark şu görüşten hareket ediyor. Kuralların yokluğu, bireysel eğilimler üzerindeki baskının yokluğu demektir. Öyle ki fuhuş bu durumun en doğal ilişki biçimidir. Bana öyle geliyor ki bütün bu işlere ahlak zabıtası gözüyle baktıkça ilkel koşulları anlamak olanaksız bir şey olarak kalır. ABC, AGS 55 Sol Yayınları 5. Baskı. Geçmişte işçi ve emekçi kadınların el kitabı olarak haklı bir üne ve yaygınlığa erişmiş olan Auguste Bebel'in kadın ve sosyalizmini şimdi tam kapsamıyla Türkçe'ye kazandırmış olmaktan gurur duyuyoruz. Toplum Yayın Evi tarafından yayınlanan Sabiha Zekeriya Sertel'in çevirisindeki çeviri yanlışlarına örnekler. S.Z. Sertel'in çevirisi. Orijinal sayfa 39. Avrupa'da kadınlar çoğunlukta oldukları için bu sorun herkesi düşündürmektedir. Kadının toplumsal ilerleyişi tarihin değişik devirlerinde o kadar yanlış anlaşılmıştır ki bu konuyu aydınlatmak zorunluluğu doğmuştur. Toplum Yayınları sayfa 8. Bizim çevirimiz. Bununla beraber kadın sorununu özel olarak ele almak gereklidir. Birincisi kadının konumunun eskiden ve şu anda nasıl olduğu ve gelecekte nasıl olacağı sorusu. En azından Avrupa'da toplumun yarısından fazlasını ilgilendiriyor. Çünkü kadın cinsi nüfusun yarıdan fazlasını oluşturuyor. Ayrıca binlerce yıl sürecinde kadının toplumsal konumunun geçirdiği gelişme üzerine düşünceler gerçeğe o kadar az uyuyor ki bu konuda aydınlatma bir zorunluluktur. İnter Yayınları sayfa 37. Orijinal sayfa 52. Morgan'ın incelemelerine göre bu genel fuhuş şeklinden sonra cinsel ilişkilerin daha yüksek, daha gelişmiş şekli olan kandaş aile şekli meydana gelmiştir. Toplum Yayınları sayfa 25. Morgan kısa sürede cinslerin genel karışıklığı durumundan kandaş aile diye tanımladığı cinsel ilişkinin daha üst bir biçiminin geliştiğini varsayıyor. İnter Yayınları sayfa 53. Orijinal sayfa 78. Temeli çarpışan çıkarlar üzerine kurulan toplumsal düzenin ürünü olarak devlet meydana geldi. Toplum Yayınları sayfa 39. Orijinal sayfa 93. Bu ilk gece hakkının kökü baba erkildedir. Toplum Yayınları sayfa 50. Orijinal sayfa 118. İspanya emperyalist siyasetiyle nüfusunu arttırdı. Toplum Yayınları sayfa 61. Orijinal sayfa 141. Bu nedenledir ki anaerkil zamanında mirasa giren kızlar babaerkil zamanında mirasa girmek hakkını yitirdiler. Toplum Yayınları sayfa 73-74. Yeni toplum düzeninde ortaya çıkan birbirine zıt çıkarların zorunlu ürünü olarak devlet ortaya çıktı. İnter Yayınları sayfa 82. Bu ilk gece hakkının başlangıçta analık hukuku dönemiyle bağıntılı bir adet olduğuna daha önce işaret edildi. İnter Yayınları sayfa 97. Emperyalist politikası nedeniyle insan gücünü erkenden yitiren İspanya bu nedenle daha 1623'te 18-25 yaş arasında evlenen herkesi uzun yıllar tüm rüsum ve vergilerden muaf tutan bir yasa çıkarmak zorunda kaldı. İnter Yayınları sayfa 119. Evlenmek isteyen erkek kadınla birlikte mülk de edinmeyi arzular. Baba soy zincirini belirleyici olduğunda önceleri miras dışında tutulan kızların miras hakkını yeniden kazanmasının en önemli nedeni buydu. İnter Yayınları sayfa 140. Orijinal sayfa 174. Emekçi ailesinde kadınla erkek arasındaki ilişki daha iyidir. Çünkü her ikisi de aynı yolu izlerler. Toplum Yayınları sayfa 89. Orijinal sayfa 243. Burjuvazi sanayiyi en yüksek gelişme derecesine çıkarmak için erkek işçiden kurtulmak, erkek işçi yerine kadın işçi kullanmak ister. Makinelerin en iyi duruma gelmesi, iş bölümü üretim süresinde eskisinden çok daha az kuvvete ve bilgiye ihtiyaç gösterir. Yalnızca tüccarlar arasında değil, bütün devletler arasında sürüp giden rekabet, kadın emeğine daha çok önem vermeye sebep olur. Toplum Yayınları sayfa 101. Orijinal sayfa 271. Kadınlar doğuştan muhafazakar oldukları halde onlar bile anaerkil zamana dönmek istemezler. Toplum Yayınları sayfa 110. İpin aynı ucunu çektikleri ve insana yaraşır bir gelecek için yalnızca tek bir çarenin, herkesi özgür insan yapan, temelden bir toplumsal değişim olduğunu ikisi de anladıkları oranda erkek ve kadın, proleterler arasında daha iyi bir ilişki oluşur. İnter Yayınları sayfa 171. Burjuvazi üretimi en yüksek derecede geliştirebilmek için erkek ve kadın iş gücünün tümüyle özgürleştirilmesine gereksinim duyar. Makinelerin ve tekniğin mükemmelleştiği, çalışma süreci gittikçe daha fazla parça işlere bölündüğü ve daha az teknik eğitim ve güç istediği, öte yandan sanayicilerin kendi aralarında rekabeti ve tüm üretim alanlarının ülke ülkeye karşı, kıta kıtaya karşı rekabet mücadelesinin arttığı ölçüde kadının iş gücü daha fazla aranmaktadır. İnter Yayınları sayfa 233. Şimdiye dek genel itibariyle o kadar tutucu olmuş olsalar da kadınların bile geçmiş zamanların eski dar patriyarkal ilişkilerine geri dönmeye hiç eğilimleri yoktur. İnter Yayınları sayfa 260. Orijinal sayfa 310. Evli kadın vasi tanık olabilir. Toplum Yayınları sayfa 126. Buna göre evli olmayan kadın sınırsız vesayet hakkını kazandı. İnter Yayınları sayfa 295. Orijinal sayfa 347. Bir partinin teklif ettiği bir tedbir kitle tarafından hoşnutsuzlukla karşılanıyor. Bir başka parti de bunu bağışlanmaz bir kusur olarak gösteriyor. Kendisi iktidara gelirse daha büyük fedakarlıklar yapacağını söylüyor. Toplum Yayınları sayfa 143-144. Hoşnutsuzlukları gittikçe artan kitleleri bir ölçüde sakinleştirmek ve uzlaştırmak için partilerden birine gerekli görünen diğerine fazla geliyor. Bunu yalnızca daha büyük taviz hevesleri uyandıran sorumsuzca bir zaaf ve yumuşaklık olarak değerlendiriyor. İnter Yayınları sayfa 325. Orijinal sayfa 349. Ama yeni türeyen burjuva sınıfı iktidara gelir gelmez eski çıkarları aleyhine eski düşmanlarıyla birleşir ve az zaman sonra sınıf kavgası yeniden başlar. Yeni yönetici sınıf toplumsal bünyeye kendini kabul ettirecek bir nitelik vermek ister. Ama tutunabilmek için de sömürücü egemen sınıfa dayanmak zorunluluğunu duyar. Böylelikle yönetici güç, devlet bu yeni türeyen sınıfın yeteneğini arttırır. Bu iki güç devletle burjuvazi birleşince sömürülen sınıfa kendini yıkacak olan silahı kendisi vermiş olur. Toplum Yayınları sayfa 146. Ancak yeni sınıf iktidara ve egemenliğe ortak olur olmaz eski müttefiklerine karşı eski düşmanlarıyla birleşir ve bir süre sonra yeniden sınıf mücadeleleri başlar. Fakat bu arada kendi var olma koşullarının karakterini tüm topluma zorla kabul ettirmiş olan yeni egemen sınıf, iktidarını ve mülkünü yalnızca uygarlık kazanımlarının bir bölümünü ezdiği ve sömürdüğü sınıfa uzlaştırarak genişletebildiğinden dolayı onun ezdiği ve sömürdüğü sınıfın, ÇN, yeteneğini ve bilgisini yükseltir. Ama böylece kendi imhasının silahlarını ona bizzat vermiş olur. İnter Yayınları sayfa 327. Kadın ve Sosyalizm 25. Baskıya Önsöz. H. Herkner'a göre adı kadın olan baştan sona gayri bilimsel kitabın Alman literatüründe son derece ender rastlanan bir şekilde 25. baskısı böylece yapılmış oluyor ve buna yenilerinin ekleneceğini umarım. Kitabın Alman okuyucularda bulduğu son derece olumlu yankı, yayınlandığından beri çeşitli yabancı dillere çevirisiyle de uyumludur. İki kez İngilizceye çevrilmiş olmasının yanı sıra Londra ve New York, Fransız, Rus, İtalyan, İsveç, Danimarka, Polonya, Flaman, Yunan, Bulgar, Romanya, Macaristan ve Çekoslovakya dillerine de çevrildi. Demek ki baştan sona gayri bilimsel kitabımın bu başarısıyla gurur duyabilirim. Çeşitli toplumsal çevrelerin kadınlarından aldığım sayısız mektuplarda bana kitabın özellikle kadın dünyasını nasıl etkilediğini ve orada nasıl sıcak bir kabul gördüğünü gösterdi. Burada materyal gönderecek olsun ya da ileri sürülen olguları düzelterek ve ekleme yaparak olsun, bana destek verenlere ve böylece kitabı daha kusursuz hale getirmeme katkıda bulunanlara en içten teşekkürlerimi ifade etmeliyim. Ancak bir yandaki sıcak yandaşlığın karşısında öte yanda şiddetli bir karşıtlık bulunuyor. Bir taraf bu kitabı son zamanlarda yayınlanmış olan en yargısız ve en tehlikeli kitap olarak tanımlarken Berlin'de yayınlanan bir antisemit gazete bu yönde tavır aldı. Başkaları bunlar arasında iki protestan papaz da var, kitabın var olan en ahlaki ve en yararlı kitaplardan biri olduğunu açıklıyor. İki yargıdan da eşit derecede hoşnutum. Kamuoyunu ilgilendiren şeyler üzerine yazılmış bir kitap, kamuoyu meseleleri üzerine yapılan bir konuşma gibi insanları tarafgirliğe zorlamalıdır. Ancak o zaman amacına ulaşmış olur. Eldeki kitabın geçen yıllar içinde yol açtığı sayısız karşı çıkma ve çürütme çabaları arasında iki tanesi, yazarlarının bilimsel karakteri nedeniyle özel bir dikkati gerektiriyor. Bunlardan biri Baden eyaletindeki Freiburg Üniversitesi'nde Zooloji Ordinarius Profesörü Dr. H.E. Ziegler'ın doğa bilimi ve sosyal demokrat teori arasındaki ilişkinin Darwin ve Bebel'in eserleri temelinde ortaya konuşu başlıklı kitabıdır. Diğeri ise Baden eyaletindeki Freiburg Üniversitesi'ndeki jinekoloji profesörü Dr. Alfred Egar'ın bunu izleyen Cinsel Güdü adlı araştırmasıdır. Bu iki kitap yazarlarının sözleşmesi üzerine kitabımın bilimsel imhası için yazılmışlar izlenimini uyandırıyor. İki yazarın aynı üniversitede çalışıyor olması, ikisinin de kitaplarını aynı yayın evinde yayınlatmaları ve bu yayınlanmayı kitabımın yanlış ve gayri bilimsel teorileriyle ulaştığı şaşırtıcı yaygınlığın, kendilerini onun yanlışlığını kanıtlamaya itmesiyle gerekçelendirmeleri bunu gösteriyor. Karşılıklı sözleşmeyi ayrıca iki yazarın öyle görünüyor ki anlaşarak yaptıkları iş bölümü de gösteriyor. Ziegler, kültür tarihsel ve doğa bilimsel görüşlerimi çürütmeye çalışırken, Hegar esas olarak yanlış ve hatalı olduğunu kanıtlamak için kitabımda verdiğim biçimde kadının fiziksel ve psikolojik karakterizasyonunu üzerinde duruyor. Sonra her ikisi de kendi açılarından hareketle ekonomik ve sosyopolitik temel görüşlerimi çürütme çabasına geçiyorlar. İkisinin de konunun yabancısı olduklarını ve uzmanca bir çürütme bekleyebilecek olduğum onların, çene, uzmanlık alanından daha da az başarı topladıkları bir alana geçtiklerini gösteren bir teşebbüs bu. Her iki kitabın bir diğer ortak yanı kısmen benim ele aldıklarımla uzaktan yakından hiç ilgisi olmayan alanlarla ilgilenmeleri. Ya da özellikle Hegar gibi benim karşı çıkmak için bir nedenimin olmadığı alanlarda derin tartışmalara dalmalarıdır. Ayrıca iki yazıda ne doğa biliminin ne de antropolojinin sosyalizmin gerekliliği ve yararlılığı için herhangi bir materyal sunmadığını ne pahasına olursa olsun kanıtlamak isteyen polemik yazılarıdır. İki yazar da polemiklerde sıkça rastladığı gibi çalışmamda birçok kez işlerine gelen yerleri bağlantısından koparmış ve hoşlarına gitmeyen yerleri ise atlamışlardır. Öyle ki bazen söylediklerimi yeniden tanımakta güçlük çektim. İki kitabın eleştirisinde önce ilk yayınlanan Ziegler'ın araştırmasına geçiyorum. Ziegler daha kitabın adında günah işliyor. Eğer sosyal demokrat teorilerin Darwin'le ilişkili bir eleştirisini yazmak istiyorduysa, o zaman benim kitabımı eleştirisinin objesi haline getirmemeliydi. Çünkü kendimi sosyalist teorisyenlerden biri olarak görmeye kalkışmam eşsiz bir küstahlık olurdu. Öyleyse bunun için bizim omuzlarında yükseldiğimiz Marx ve Engels'in eserlerini seçmeliydi. Akıllı davranıp bunu yapmadı. Ama aslında benim kitabımı da içinde girişinde parti yoldaşlarımın kitabımı onaylayacaklarına ne kadar güvenebileceğimi kesinlikle açıkladığım için bir tür parti dogmaları yazısı olarak göremezdi. Ziegler bunu göz ardı etmiş olamazdı. Buna rağmen o başlığı koyarken herhalde doğruyu yapmaktan çok etkileyici olmak onu ilgilendiriyordu. Burada önce Ziegler'ın Engels'a karşı ailenin özel mülkiyetin ve devletin kökeni eserinde Morgan'ın tüm teorilerini eleştirisiz devraldığını iddia ederek savurduğu ağır bir hakareti geri çevirmek zorundayım. Gerçi Engels bilim dünyasında Ziegler'ın suçlamasının herhangi bir etki uyandırmayacağı kadar yüksek bir saygınlığa sahiptir. Angels'ın eserinin objektif olarak incelenmesi uzman olmayan kişilere dahi ve bu örnekte Ziegler bunlara dahil değildir. Onun ve Marx'ın bu alanda yapmış oldukları değerlendirme ve incelemelere uygun düştüğü için Morgan'ın değerlendirmelerini benimsediğini kanıtlar. Ve Angels bunları benimserken kendi kanıtlarıyla temellendirerek gelişmiş ve böylece karşıtlarının bunlara karşı başarı şansıyla mücadele yürütmesini olanaksız kılmıştır. Ziegler'ın temel olarak Wistermark ve Starkey'e dayanarak Morgan ve Angels'ın ve Morgan ve Angels'la esasen aynı şeyleri savunan tüm diğerlerinin değerlendirmelerine karşı öne sürdükleri yanlış ve tutarsızdır ve düşüncenin yüzeyselliğini kanıtlar. Bu da benim Ziegler ayarındaki bilim adamlarına saygımı pek artırmıyor. Ziegler, bugünkü bilginlerin büyük bir bölümüne attığım iddia edilen iftiraların kendisine karşı da yöneltilebileceğinden korkuyor. Eserinin 15. sayfası. Herhangi bir kimseye iftira attığıma itiraz ediyorum. Anlaşılan iftira atıldığı suçlaması profesörlerimizin kaleminden kolayca dökülüyor. Bu, Haeckel'ın bana karşı saldırısından da anlaşılıyor. Bakınız bu kitap sayfa 280. Bu kitapta yazdıklarım kendi görüşlerimi ifade ettiğim ölçüde tümüyle inandığım şeylerdir. Hatalı olabilir ama hiçbir yerde bilgim hilafına ve yalnızca bu iftira olurdu ifade edilmemişlerdir. Yani bilginlerimizin büyük bölümüne ilişkin söylediğim şeye yalnızca inanmıyorum, bunu sayısız olgularla kanıtlayabilirim de. Ama Buckley gibi bir adamın yargısının bu kitapta sayfa 277-278. Yanı sıra İşçi Sorunu adlı kitabının ikinci baskısının 15. sayfasında kapitalistlerin emrine amade bekleyen bir sahte bilimden söz eden Frederick Alfred Lenz diye birinin yargısını eklemekle yetiniyorum. Lenz devlet bilimlerini ve istatistik üzerine hakim olan görüşleri inceliyor ve şöyle diyor. Bu tür monarşların sahip olduğu tür. Görüşlerinin bilim adamlarının sırtında da yük olması düşünsel alandaki iş bölümüyle kolayca açıklanabilir. Tüm bilimlerin sonuçlarını bir odakta toplayan özgür bir felsefenin ender bulunduğu koşulda en bilgin ve başarılı araştırmacılarımız bile belli bir dereceye kadar kendi dar alanlarında çok iyi gören ama onun dışında hiçbir şey görmeyen genel önyargının çocuklarıdırlar.